Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel Kıbrıs'ta bulunmaktan da benim için bulunmak büyük keyif. Bu kaçıncı gelişim bilmiyorum ama her gelişimde ayrı bir tat alıyorum. Özellikle Lafkaşa'nın bu bölgesi gerçekten büyük keyif verici. Şimdi konuşma formal olmayan bir tarzda, ya böyle konferans gibi düşünmeyin lütfen. Yani her an ses ki benim kesebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Ben de size elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Akademik olmaktan ziyade daha çok genel konuları anlatmaya çalışacağım. Fakat hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım gibi ben de size önce bir müzikle başlamak istiyorum. Önce tatlı bir dinletiyle ama maalesef buraya bağlayamıyorum direkt bilgisayardan. Bu Beatles'ın benim çok sevdiğim bir şarkısı. İnşallah duyarsınız. Görüntü orada değişecek. Çok zayıf geliyor. Şarkının sözlerini buradan... Ne yapayım? Şarkının sözlerinde yukarıdan görebilirsiniz. Çok hoş bir şarkı. Güneş ile ilgili olduğu için de bizi çok çok böyle bize cana yakın gelen ve çok sık da kullandığımız bir şarkı. George Harrison vardı. Meşhur gitaristi şeyin, Beatles'ın. Onun söylediği bir şarkı. Bir kıştan sonra yazın gelişini anlatıyor ve yazın aslında hep sanki oradaymış gibi olduğunu söylüyor ve yüzlerin güldüğünü, gülen yüzlerin birbirine baktığını ve artık her şeyin iyi olacağını, it's alright diyor yani artık bundan sonra it's alright. Biz de gerçekten öyle düşünüyoruz. Bir gün güneşin bütün toplumlara daha çok entegre olduğu, daha çok hizmet ettiği ve özellikle enerjiyle ilgili bütün sorunlarımızı çözdüğü günlere çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Şimdi birazdan anlatacağım onları. O yüzden şarkı da birazcık bizim hislerimizi bu anlamda yansıtıyor. Her ne kadar bir sevgiliye söylenmiş olsa da biz bunu biraz hani topluma bizim söylediğimiz şarkı gibi zaman zaman yorumluyoruz. Since it's been clear, here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. Evet, şimdi konuşmama bu sayfayla başlayacağım. Bunu bir süre önce ODTÜ'lü dergisinde çıkan bir yazım. Bu dergi harika bir dergi. Bizim Mezunlar Derneğimiz sanıyorum alıyor değil mi? Arkadaş, ekip burada çok güzel bir iş yapıyorlar hepsi. Bu derginin eski bir sayısında benim çıkan bir yazım. Bu yazının da bir kısmı burada. Bu yazıdan bir kısmı okumak istiyorum çok kısaca. Hani ezberleyemedim, uğraştım ezberlemeye ama. Gezegenimizdeki karmaşık yaşam 2 milyar yıl önce tek hücreli öncüllerin güneşten fotosentez yapabilmesiyle başladı. Öncesinde milyonlarca yıl güneşin yarattığı gelgitler, atmosferik karmaşa, oksijen oluşumu ve yer kabuğunun soğuması yaşamın ilk oluşumunun koşullarını sağladı. İlk canlılara enerji sağlayan güneş, günümüze kadar yaşamın tüm formlarının gelişiminde bazen doğrudan, bazen dolaylı rol oynadı. Gezegenin ısınma-soğuma döngüsü, büyük bitki ve canlı stoklarının var olup yok olmasına ve yer altında sıkışmasına neden oldu. Tek hücrenin yaptığı fotosentezle oluşan canlılar, petrol, doğalgaz ve kömür oluşumunu sağladı. 20. yüzyılın başında insanoğlu yarattığı sentetik yaşamı sürdürmek ve geliştirmek üzere fosil yakıtları daha yoğun kullanmaya başladı. Yani hidrokarbonları. İlk olarak buharlı makinaları keşfetti ve etrafında bulduğu her şeyi yakarak bu makinaların yaşamın parçalarını üretmesini sağladı. Sonra yeni makinalar, yeni ürünler, daha yeni makinalar, yeni evler, yeni fabrikalar, çelik, bakır, demir, elektrik vesaire için hidrokarbonları yakmaya ve tüketmeye devam etti. Zamanla yaktığımız her şeyden ortaya çıkan karbondioksit gazı o kadar arttı ki atmosferin dengesini bozmaya başladı. Önceleri dünya sonsuz, insanoğlu küçük bir canlıydı. Şimdilerde ise insanların yarattığı bulutlara dünya dar gelmeye başladı. Atmosferde hapis kalan karbondioksit gazı ısının dışarıya kaçmasını engellemeye başladı. Böylece hep birlikte dünya ile güneş arasında oluşan dengeyi bozmamızın cezasını çekmeye hazırlanıyoruz. Ne olacağını kestirmek kolay değil. Yer bilimciler ve çevre uzmanları çoğu felaketle sonuçlanan birçok senaryo üzerinde duruyor. Geri kalanını merak ediyorsanız burada siz onu okuyabilirsiniz. Bunun arkasından hemen size biraz daha teknik bilgiler vermeye başlayacağım. Dünyanın enerji arzı, enerji ihtiyacı hızla artıyor. Bunu hepimiz biliyoruz, hissediyoruz. Grafikleri boğmayacağım kesinlikle size ama belki de göstereceğim birkaç grafikten bir tanesi bu. Dünyadaki enerji kullanımı, ihtiyacı burada gördüğünüz gibi artıyor. Şu anda 17 terawatt yıl civarında. Terawatt yıl ne demek? Bir yılda 17 terawattlık bir sistemin bir yılda ürettiği enerji demek. Bu çok büyük bir miktarda bir enerji. Bunun daha da artacağı ve yüksek rakamlara geleceğini düşünüyoruz. Burada gelişmekte olan ülkelerin daha hızlı, daha çok artıracağını, enerji kullanımını bekliyoruz. Gelişmiş ülkelerin biraz daha yavaş bir artış olacağını bekliyoruz. Bütün bu enerjileri biz nereden sağlıyoruz ve bunların sonuçları neler? Bunlara kısaca bakalım. En büyük şeyimiz, konumuz çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusu. Çevremizde ne bulursak yakıyoruz. Önce odun yakmaya başladık. Arkasından işte doğalgaz bulundu, petrol bulundu, kömür bulundu. Bunları yakıyoruz. Ve dünyanın enerjisinin yaklaşık %85'ini bu fosil yakıtlardan karşılıyoruz. Ve geri kalan işte kısmı da burada görüyorsunuz. Bir kısmı nükleerden, bir kısmı yenilenebilir enerji dediğimiz daha temiz enerji kaynaklarından karşılanıyor. Ve bunun sonucu olarak az önce de belirttiğim gibi karbondioksit salımı artıyor. Karbondioksit arttıkça karbondioksit salımı arttıkça, atmosferdeki miktar arttıkça atmosferin ısınması başlıyor. Daha çok ısınmasına neden oluyor. Ve burada neden oluyor bu? Çünkü içeri giren ışık, atmosferden içeri giren ışık içeride hapis kalıyor, dışarı çıkamıyor, karbondioksit tarafından emiliyor ve ısınma meydana geliyor. Bu yıllara göre dağılımını burada görüyorsunuz. Bu hala bir tartışma konusu mu bilmiyorum. Aramızda çevre mühendisi var mı? Belki bu konuya daha iyi yanıt verebilir. Atmosferin ısınması bir gerçek mi, değil mi? Bu hala bir tartışma, bence değil. Yani burada veriler var, deneysel göstergeler var. Atmosferin ısındığına inanıp inanmama meselesi değil, bilimsel bir gerçek olarak karşımızda duruyor diye düşünüyoruz. Genel olarak bilim çevreleri, özellikle bizim gibi bilim çevreleri, bizim gibi derken kastım hani çevresine daha duyarlı diyelim bilim çevreleri, buna böyle olduğunu düşünüyor. Bilimsel verilere de. Ama düşünenler var dünyada, buna inanmayanlar var. Kimler bunlar? Bir tanesi bu arkadaş. Ama bu seçimlerden önce CNN'de verdiği demeci görüyorsunuz. I'm not a big believer. Tabii bunu hemen insan şunu düşünüyoruz ki bunu niye söylüyor bu arkadaş? Çünkü işte arkasında petrol değil mi şeyleri var, devleri var. Amerika'da çok ciddi miktarda gaz şu anda çıkartılıyor. Amerika dünyanın en büyük gaz üreticilerinden bir tanesi. Petrol de çok fazla Amerika'da. Kömür, özellikle kömür lobisi diye bir şey var. Amerika, Avrupa'da da var ama Amerika'da daha güçlü. Bütün bunların etkisiyle, bir de tabii şeyleri rahatsız etmek istemiyor. Siz bu global warming var dediğiniz zaman bu sefer değil mi? Önlemler alacaksınız. Paris Anlaşması biliyorsunuz imzalandı. Daha önce Kyoto Anlaşması vardı. Bunların getirdiği bir takım taahhütler, yükümlülükler var. Bunlara uymak zorundasınız. Bunlara uymak istemiyor. Dolayısıyla ciddi bir tehlike altında şu anda dünya. Aslında şuraya tehlike var diye yazacaktım. Yazdım sonra sildim. Gerçekten ciddi bir tehlike altında. Çünkü Kyoto ve Paris, özellikle Paris Anlaşması'nın iptal edilme durumuyla karşı karşıyayız. Ya da kadük olma ya da işlememe durumuyla karşı karşıyayız. Bunun da en önemli nedeni şu anda Amerikan yönetiminin izlemesi beklenen politikası olduğunu söyleyebilirim. Evet, biraz daha sevimli şeylere, daha sevimli şeylere değil bunlar gerçi. Yani global warming'in olduğunu hani kanıtları var mı? Bizce var. Bu mesela güzel bir kanıt. Bu çok efsane bir fotoğraf. Kuzeyde buzlardan kalmış ya buzsuz kalmış bir buz ayısını kuzey beyaz ayıyı gösteriyor. Ondan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde biliyorsunuz sellerle karşılaşıyoruz. Bunlar çoğu beklenmedik. Amerika'da özellikle çok büyük fırtınalar, çok büyük tayfunlar, büyük seller meydana geliyor. Uzak doğuda keza. Biz biraz daha böyle içeride kaldığımız için belki buralar bu kadar büyük şeyler, katastrofal şeyler görmüyoruz belki. Kuraklıktan bahsediliyor. Bilmiyorum. Kıbrıs'ta hep buraya geldiğim zaman deniyor ki buralar eskiden şeydi, portakal bahçeleriydi. Değil mi? Şeyin güzel yurtun olduğu yer. Şimdi artık değil. Acaba bunun da bir etkisi var mı? Yani buraya daha az yağmur düşüyor. Burada daha çok kuraklık var. O yüzden bunun etkisi var mı? Efendim?
Sel problemi de oldu.
Sel problemi.
2010'da tabii.
Şimdi yani böyle
daha az sıklıkla yağıyor, yağdığı zaman da sel şeklinde.
Evet, aynı şekilde Türkiye'de de zaman zaman. Yani biz beklenmedik şekilde. Mesela şu anda Ankara'da kalorifer yakıyoruz. Yani o kadar soğuk bir hava var. Bütün bunları bir araya düşündüğünüz zaman bu atmosferdeki değişikliğin bir sonucu olduğunu insan ister istemez bunun kanıtları olarak görüyor. Acaba bir sona doğru mu gidiyoruz? Yani bu sonun da çok mutlu bir son olmayacağı açık. O yüzden bizim bu enerji konusuna topyekun bir bakmamız gerekiyor. Çok topyekun bir değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle hidrokarbonların kullanımı, fosil yakıtların kullanımının mutlaka azaltılması gerekiyor. Çözümlerimiz var mı? Çözümlerimiz var. Şimdi dünyadaki enerji ihtiyacına şöylece bir baktığımız zaman, enerji miktarına baktığımız zaman ilginç bir fotoğraf var. Şimdi bu grafiğin sağ tarafında toplam rezervleri gösteriyor. Sol taraf yıllık Evet. Sol tarafta yıllık enerji miktarlarını, sağ tarafta da toplam rezervleri. Her bir küre miktarla orantılı. Yani bu siyah küre toplam kömür miktarını gösteriyor. Kırmızı olan toplam uranyum miktarını. Bu petrol, bu da doğal gaz miktarını. Bilinen toplam rezervleri gösteriyor. Bu sarı kürede Güneş'ten bize gelen, bir yılda gelen enerji miktarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu da bizim şu anda kullandığımız güç enerji miktarı. Yani şu anda dünyanın ihtiyacı olan yıllık enerji miktarı. Gördüğünüz gibi güneş enerjisi bütün diğer enerji türlerinin toplamından binlerce kat daha fazla. Ve bu her yıl geliyor bir de. Mesela kömür toplam hepsi bu kadar. Halbuki şu enerji her yıl güneşten bize ulaşıyor. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan enerjinin tamamı güneşten bize ulaşıyor. Bizim sorunumuz bu enerjinin başka enerji türlerine dönüştürülmesi sorunu. Teknik olarak bunu yapmamız gerekiyor. Yani güneşten gelen ışığı alacağız, bunu elektriğe dönüştüreceğiz ya da mekanik enerjiye dönüştüreceğiz ya da ısı enerjisine dönüştüreceğiz. Bunu başarabilirsek başka bir enerji türüne dönüşmenin ihtiyacı yok. Bir başka grafik var, bu da çok hoşuma gidiyor. Bu da bütün fosil yakıtları bir küreye toplayın. Bütün fosil yakıtlar bu küre olsun. Buna eş değer güneşin ne kadar sürede geldiğini hesaplayın. Göreceksiniz ki 20 günlük bir güneşten toplayacağınız enerji miktarı bütün fosil yakıtların sağladığı enerjinden daha fazla. Yani bu grafikler bize şuna ikna ediyor. Bizim yeterince güneşten gelen, bütün hayatın kaynağı, bütün diğer enerji türlerinin kaynağı olan güneş aslında bize yeterinden çok daha fazla enerji sağlıyor. O yüzden başka bir enerji kaynağına gerçekten ihtiyacımız yok. Yeter ki biz bunu başka türlere, enerji türlerine dönüştürebilirim. Biraz güneşle ilgili bilgi vereyim. Güneşte ne oluyor? Birçoğumuz belki biliyor. Güneş aslında büyük bir hidrojen topu. Hidrojen atomları helyum atomlarına dönüşüyor. Aslında orada meydana gelen şey bir anlamda hidrojeni yakıyoruz şeyde güneşte. Yakıyor. O genellikle merkezde meydana geliyor. Tam ortasında bir yerde meydana geliyor. Çünkü çok yüksek sıcaklık gerektiriyor. Güneşin yüzey sıcaklığı 6000 derece civarında. Merkezindeki sıcaklık 15 milyon derece civarında. İçine 1 milyon tane, 1.3 milyon tane dünya sığdırabilirsiniz. O kadar büyük. Dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometre. Saniyede 200 milyon ton hidrojen yakıyor. Bakın saniyede yaklaşık bu rakamlar. 200 milyon ton hidrojen yakıyor. Ve bu bitmiyor. Ya yani bitecek gibi değil. Korkmayalım. Bu kadar çok yakmasına rağmen daha 4-5 milyar yıl daha güneşin ömrü var. Epeyce bir süre var güneşin tamamen bitmesinin ne kadar. Güneşin yüzeyinde 63 megawatt metrekarede enerji çıkıyor. Ama bize gelen sadece bunun işte kaç milyonda biri, 1353 watt sadece bize ulaşıyor. Çok küçük bir bölümü dünyaya, çok küçük bir bölüm bize geliyor ama bize yetiyor, yeterinden çok fazla. Dolayısıyla güneşin ne kadar büyük bir enerji kaynağını buradan anlaşılıyor. Biraz daha teknik bir şey söyleyeyim. Güneşten bize ulaşan spektruma baktığımız zaman burası yoğunluk, ne kadar fazla enerji olduğunu gösteriyor. Burası da dalga boyu. Böyle bir spektrumu var güneşten gelen ışığın. Ve burada büyük ölçüde güneşten gelen ışığın önemli bir kısmı görünür bölgede. Yani bizim görebildiğimiz ışık. Ama tabii bu niye biz onu görebiliyoruz diye sorduğumuz zaman, çünkü bizim gözümüz güneş ışığına kendini uydurmuş durumda. Yani ta evrimin başından beri kendisini o yönde geliştirmiş ve biz güneşin en fazla ışık gönderdiği noktaya bizim gözümüz duyarlı. Bizim gözümüz en fazla hangi renge duyarlı diye soracak olursanız yeşille duyarlı. Gözümüz en çok yeşile duyarlı çünkü güneşten en fazla yeşil ışık geliyor. Yani yeşile yakın bir dalga boyu geliyor. Dolayısıyla biraz da tabii doğa da yeşil. Hepsi birleşince bizim gözümüzde yeşile duyarlı hale gelmiş. Böyle bir ilişki var. Bu da ilginç. Şimdi çevreden biraz konuştuk. Bilmiyorum bu konuda yorumu olan var mı çevreyle ilgili. Biraz da ekonomi, para onlara değineceğim. Çünkü eğer siz enerjiden söz ediyorsanız mutlaka çevreden söz etmeniz lazım. Mutlaka paradan ve ekonomiden bahsetmeniz lazım. Başka türlü olayın tamamını anlamanıza ve çözüm bulmanıza imkan yok. Evet, örneği Türkiye'den vereceğim. Türkiye'nin kullandığı enerji miktarları burada var. Rakamlar üzerinde durmayacağım ama şu son satıra bakalım. Türkiye'nin enerjisinin sadece %25'ini biz yerli olarak üretebiliyoruz. Türkiye'de üretebiliyoruz. Yani Türkiye enerjisinin %75'ini dışarıdan ithal ediyor ve bunun için de bir sürü para veriyor. Ya yani ekonomik olarak çok önemli bir sorun Türkiye. Türkiye'nin cari açığı deniyor ya, cari açığının da önemli bir kısmı aslında enerjiden geliyor. Enerjiyi nereden alıyoruz? Çevreden alıyoruz. Belli başlı işte Rusya'dan meşhur petrol, doğalgaz hatlarımız var. Azerbaycan'dan var. Tiflis, Bakü-Tiflis Ceyhan hattı var. İran'dan var. Şimdi de İsrail'den gaz alma konusu konuştu. Çok ciddi olarak şu anda pazarlıklar yürütülüyor İsrail gazı. Tabii bir de Kıbrıs'ın, değil mi, doğusu var. Kıbrıs'ın doğusundaki gaz şeyleri, rezervuar, gaz kaynaklarının kullanımı söz konusu. Şimdi buna bizim bakanlık, geçen hafta bakanlık müsteşar yardımcısı bizde seminer verdi. Bunu böyle büyük bir övünçle anlatıyor. Ben buna baktığım zaman elbette şöyle bir önemi var. Türkiye hani jeostratejik önemi var Türkiye'nin. Bütün gaz hatlarının, enerji geçiş hatlarının olduğu yerde. Bu önemli bir şey belki. Ama bir de madalyonun öbür tarafı var. Ben madalyonun öbür tarafına baktığım zaman şunu görüyorum. Aslında bu boru hatları bizi ahtapot gibi sarmış durumda ve biz tamamen çevredeki ülkelere bağlı durumdayız. Ve bu bizim üzerimizde çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Biz bunu her kış yaşıyoruz aslında. Geçtiğimiz kış, bilmiyorum haberleri izlemişseniz, bazı İstanbul'daki bazı sanayi tesislerine enerji verilemedi. Çünkü gaz gelmedi, kış sert geçti. Çünkü gazı, özellikle İran sık sık gazı kesiyor, kısıyor en azından, kesmese bile. Ve bu bir tehdit olarak bizde duruyor. Ve biz yılda, bu rakam biraz abartı, şimdi biraz düştü ama, 50 milyar dolar civarında bir parayı her yıl yurt dışından veriyoruz. Bu da yani enerjide hem ekonomik bağımlılık hem de siyasi bağımlılık yaratıyor. Bu önemli bir tehdit bizim açımızdan. Bunun da giderilmesi gerekiyor. Şimdi yine ekonomi, paradan konuşmaya devam edeceğim. Güneş enerjisi ucuz bir şey mi? Güneşten elektrik elde edilmesi ucuz bir şey mi? Bu pek ucuz değildi. Yani bundan 3-4 senesi öncesine kadar rakamlar çok yüksekti ve insanlar bunu alıp kullanmakta zorlanıyor idi. Çünkü şebekenin elektriği daha ucuza geliyordu. Bu çok yeni bir araştırma. Almanya için yapılmış araştırma ama bizde de durum benzer. Onun için bu grafiği koydum. Yıllara göre güneş elektriğinin fiyatının nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Güneşten elde edilen elektriğin. Bu hiç dokunmamam gerekiyor. Kırmızı olan şu anda evdeki fiyat. Evde sizin ödediğiniz fiyat. Bu da endüstriyel elektriğin fiyatı. Ankara'da kaç lira derseniz 35 ila 45 kuruş arasında değişiyor elektriğin fiyatı. O da aşağı yukarı 10 euro sent ödüyor. Burada ne kadar bilmiyorum.
54 en düşük. Kullanıma göre artıyor.
60 kuruş.
Yani ilk 250 kilowatt saat 54 kuruş sanıyorum. Sonra işte kademeli olarak.
Sanayiye 1 liraya kadar veriyorlar.
Efendim?
Sanayiye 1 liraya kadar
evet,
veriyorlar.
Evet, bak yani.
Teklerde 1 lira üzerine de geçiyor.
Oo,
çok yani, güzel.
Çok güzel. O kadar yani.
Ev düşük oldu bunlar. Sanayinin daha düşük oldu.
Niye pahalı burada elektrik? Dışarıdan mı geliyor? Yok,
fuel
şeyden. Petrolden mi?
Fuel oil.
%98
fuel
oil. Sonuçta süresi geçer. Sormayın soruyu.
Burada her şey pahalı.
Şimdi gördüğünüz gibi yani Ankara'da ucuz kaçtı şimdi buraya gelince ama yani biz ODTÜ'nün Ankara kampüsünün elektriği bu sene 35 ya da 36 kuruş verdiler. 42 kuruşa kadar çıkmıştı. Şeyde ortalama Ankara kampüsünde verdiğimiz elektriğe şey bedel. Şurası 10 euro sen şu anda güneşten elde edilen elektriğin fiyatı 10 euro sentin altına inmiş durumda. Gerçek rakam şudur. Ankara için biz hesaplara yaptık. Biz bu tür hesaplar da yapıyoruz. 5 ila 6 sent arasına, dolar sent arasına inmiş durumda. Elektriğin üretimi. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı yarısına, yani perakende satış fiyatının yarısına üretebilir durumdayız. Güneşten elde edilen elektriği. Ha buna inanmıyorsanız ben size daha inandırıcı bir şey göstereceğim. Bir sonraki slayta geçebilirsem eğer. Geçtiğimiz Eylül ayında Abu Dhabi'de bir ihale oldu. Bu ihale şöyle bir ihale. Devlet dedi ki siz gelin buraya 300 megawattlık bir santral kurun ve biz sizden elektriği alalım. Bize en düşük hangi fiyattan verirsiniz diye bir açık ihaleye çıktı. Burada oluşan rakam 2.42 sent. Abu Dhabi aşağı yukarı yani biraz daha buradan daha fazladır güneş belki orada. Çok benzeri bir ihale Türkiye'de yapıldı. İyi bir ihale. Konya Karapınar'a kurulacak 1000 megawattlık büyük bir santral kurulacak. Onun rakamı kaç oldu derseniz 7 dolar sent oluştu. Yani buradan çıkan sonuç şu. Güneşten elde edilen elektrik en ucuz elektrik olma yolunda devam ediyor. İlerliyor ve en büyük sorun da burada tabii teknik bir sorun var. Gece yok güneş. Yani şimdi hava karardı. Güneş gidince elektriği nasıl üreteceğiz ya da nasıl depolayacağız? Burada depolamayla ilgili sıkıntılar var. Depolama sorunu çözüldüğü anda, yani şu anda çözümler var ama pahalı biraz. Yeterince ucuz rakamlara depolama sorunu çözüldüğü zaman biz güneş elektriğinin önünde hiç kimse duramayacak.
Bu
Fotovoltaik. Fotovoltaik. Yani burada tabii bir de bu şöyle bir ihale. Şirket Türkiye'de üretecek, fabrika kuracak. Bütün panelleri, selleri, hücreleri. Yani aslında eğer öyle olmasaydı, tamamen serbest bir ihale olsaydı bu rakam 6 sente düşecekti yani. Ama şirketin başka masrafları olacağı için daha fazla inemedi. Yani bu gidişat, alttan gelen de bir şey var, dalga var. Artık şebekeleri sökme noktasına geleceğiz. Yani buna ben bunu söylediğim zaman genellikle böyle gülümsüyor bakanlık yetkilileri falan, olmayacağını düşünüyorlar ama ben buna inanıyorum. Yani şebekeler ortadan, hele Kıbrıs için zaten şebeke olmaması lazım yani buralarda. Çünkü zaten hani büyük barajlar yok. Hani uzaktan bir şey taşımanıza gerektiren bir durum yok. Ve şebekelerin ortadan kalkacağı güne doğru gidiyoruz. Herkes küçük komüniteler halinde güneşten elektriğini üretecek. Hatta tek evler kendi başına üretecek, kendisi elektriğini kullanacak. Bu müthiş bir şey. Bu sadece çevreye hizmet eden, ekonomiye hizmet eden bir şey değil. Aynı zamanda barışa, demokrasiye, yani toplumdaki bu dağınık bireyselleşmeyi bir anlamda şey yapan, tetikleyen bir gelişme olacak. Evet. Bir başka konu, bu da çok söyleniyor. Güneş panelleri her yeri kaplayacak mı? Ya hocam bizim bütün tarlalar güneş paneli olacak falan gibi şeyler var. Bu konuda da bir takım çok basit hesaplar yapılıyor. Siz de yapabilirsiniz. Bu mesela ünlü bir harita. Bu haritada dünyanın tüm enerji ihtiyacını karşılamak için ne kadar yeri kaplamamız lazım güneş panelleriyle diye hesaplarsanız, şu sadece şu kırmızı noktalar var ya, oralarda genellikle çöl bölgeler, kullanılmayan alanlar. O kırmızı alanları kaplarsanız dünyanın tüm enerjisini üretecek kadar enerji şey üretecek enerji üretebilirsiniz.
Bugünkü ölçülere göre.
Bugünkü
panel ölçülere göre.
Tabii. Yani giderek paneller küçüldü, verim artacak falan, o zaman arazi de küçülecek tabii. Ama yani arazi diye bir sıkıntı yok. Türkiye için biz yaptık hesap. Bakın şu kırmızı kare, ki aşağı yukarı işte Tuzgölü'nden birazcık daha büyük. Kırmızı kareyi panellerle kaplarsanız Türkiye'nin bütün elektrik ihtiyacını karşılarsınız. Gerçekten böyle bir potansiyele sahip başka bir enerji türü yok. Yani siz bunu hidroelektrikle, nükleer deniyor mesela. Nükleer santralle böyle bir şey yapmanıza imkan yok. Nükleer santralin başka avantajları var. Yani 24 saat düzenli enerji üretiyor vesaire ama bizim kendi potansiyelimizi, kendi enerjimizin tamamını üretecek bir potansiyele sahip değil. Zaten nükleer enerji tamamen dışa bağımlı, kaynak dışa bağımlı, her şey dışa bağımlı. Burada çok daha çevreci ve çok daha bize ait olan bir sistem kurmak mümkün. Güneş elektriğinin dünyadaki yerine baktığımız zaman hızla artıyor. Şimdi bu güneş enerjisiyle ilgili en büyük hamleyi Avrupalılar yaptı, Avrupa Birliği yaptı. Başlığını Almanya'nın çektiği bir takım programlar hayata koydular ve uzun süre o iradeyi gösterdiler ve gördüğünüz gibi hızla dünyada güneş enerjisi kullanımı arttı. Daha sonra bu bayrağı Çin devraldı. Son geçtiğimiz 2 yıldır Çin dünyanın en büyük hem üreticisi hem de uygulayıcısı ülke durumunda. Çok büyük santraller kurdular. Türkiye'de ise şurada bir takım rakamlar var. Bakın Almanya dünyada kişi başına en fazla fotovoltaik panel kullanan ülke şu anda. Ki güneş miktarı Almanya'da bizim neredeyse yarımız kadar. Japonya 2. sırada, İtalya 3. sırada. Almanya'nın elektriğinin, toplam elektriğinin %7'sini güneşten üretiyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu rakam İtalya'da 7-8, pardon, İtalya biraz daha fazla. Yunanistan'da elektriğin %7'si, 6'sı güneşten elde ediliyor. Bizde bu rakam çok daha aşağılarda. %0.5 civarında. Bakın, %0.5 civarında. Türkiye son bir yıldır bir atak yaptı bu konuda. Bayağı bir ilerleme var ama hala çok küçük rakamlarda. Ha, bu grafik onu gösteriyor. Yüzdeleri gösteriyor. İşte İtalya 1. sırada dünyada. Yunanistan 2. sırada %7.5'la. Almanya 3. sırada. Ama Almanya çok büyük bir ülke olduğu için kişi başına, daha doğrusu çok enerji harcayan bir ülke olduğu için kişi başına düşen rakam Almanya'da daha yüksek. Türkiye bakın şurada bir yerde. Amerika bile yani o kadar, nerede Amerika? Şurada. O kadar doğalgazın ve petrolün ucuz olduğu bir ülke olan Amerika bile ciddi bir güneş enerjisi üretimi ve kullanımı söz konusu. Türkiye'de rakam %0.6. 1000 megawatt civarında Türkiye'de fotovoltaik var. Ya dolayısıyla şimdi burada bir nokta koyacağım. Biraz daha bir şeyler anlatacağım ama buradaki noktayı koymak için. Güneş enerjisi temiz enerji kaynağı. Sonsuz. Hareketsiz. Yani hareketsiz derken kastım şu. Panel dediğimiz şey hiç üstünde motor yok, makina yok. Hareket eden bir şey yok. Koyuyorsunuz 30 sene hiç hareket etmeden size enerji üretiyor. Böylece duruyor. Tamam mı? Sessiz, hiç ses çıkartmıyor. Güneş panelleri hiç ses çıkartmaz. Yani siz barajlardan elektriği taşırken teller, yüksek gerilim hatları bile ses çıkartır. Onlar cızırlarlar yaklaşırsanız. Ama güneş santrallerinden tek bir tık ses duyamazsınız. Sahipsiz, bakın bu da çok önemli. Bütün enerji kaynaklarının sahibi var. Yani doğalgazın, petrolün, efendim suyun, her şeyin sahibi var. Sahibi olmayan iki enerji türü var. Biri rüzgar, biri güneş. Yani hiç sahibi yok. Her yerden siz istediğiniz kadar toplayın. Hani güneş topla benim için diyor ya şarkıda. Onun gibi yani gidin Türkiye'nin, Kıbrıs'ın, Orta Doğu'nun her yerinde gidin bu enerjiyi toplayın, kullanın. Sahibi yok. Her yerden ulaşılabilir. Esnek. Esnekten kastım şu. Küçücük bir hesap makinesine de koysanız olur. Büyük santraller yapsanız da olur. Her türlü uygulama mümkün. Ve ucuz. Şu anda ucuz oldu artık. Evet, şimdi bu efsanevi bir petrol bakanı vardı Suudi Arabistan'ın. Biz yaştakiler hatırlar. Bu petrol krizinin olduğu dönemde petrol bakanıydı bu arkadaş. Bunun meşhur bir lafı var. Taş devri bittiği için, taş bittiği için bitmedi der. Petrol çağı da petrol bitmeden çok önce bitecek der. Bu laf çok sevdiğimiz bir laf. O yüzden kendisine bir sempatimiz var. Bunu söyledikten sonra biz de hadi inşallah diyoruz. Bu şeyin sonunun bir an önce geleceğini düşünüyoruz petrol devrinin. Evet, biraz da teknolojiden bahsedeyim. Şimdi güneşten elektrik nasıl elde ederiz? Bunun iki yolu var. Bir tanesi, önce alttan başlayayım. Güneş ışığını, ben doğru durmuyorum galiba değil mi? Güneş ışığını bir yere odaklayabilirsiniz. Aynalarla ve merceklerle. Orada yüksek bir ısı elde edersiniz. Sonra o ısıyı kullanarak su buharı elde edersiniz. O su buharıyla da türbinleri çevirerek enerji elde edersiniz. Bu hareketli olan şey, enerji türü ya da santral türü. Burada iki örneği var. Bakın ortada bir tane şey var, kule var, bir sürü ayna var. Galiba Güney Kıbrıs'ta var böyle bir şeyler. Bizim burada şundan var, değil mi, bizim kampüsümüzde? Güney Kıbrıs'ta buna benzer bir şey var. Onlar, yani kulenin ucuna şeyi yoğunlaştırıyorsunuz güneşi, odaklıyorsunuz. Burada acayip bir sıcaklık oluyor, 2000 dereceler falan çıkıyor. Ve siz daha sonra buradan su elde ediyorsunuz, su buharı elde ediyorsunuz ve ya da parabol aynalar kullanarak güneş ışığını bir yere odaklıyorsunuz. Bizim kampüsümüzde bir tane örneği var. Hala çalışıyor mu bilmiyorum.
Çalışmıyor hocam.
Çalışmıyor.
Deneysel. Paneller şeye yetersiz. Jeneratörle panellerin yani.
Deneysel bir sistemdi zaten
deneysel
o.
Deneysel 4 misli daha panel istiyoruz çalıştığında.
Anladım. Bu da aynı yöntem.
O zaman paneller hareket mi ediyor? Güneş hareket.
Tabii güneşi takip ediyorsunuz. Ya şurada aynalar var. Bunlar bayağı ayna, bildiğimiz metal aynalar. Güneşle birlikte dönüyor. Ve hep bu optik bir sistem. Bunun bir avantajı şu. Burada ısıyı depolayabiliyorsunuz. Yani tuz eritiyorsunuz falan, içinde depolayabiliyorsunuz.
Aynı zamanda enerji harcıyor.
Ya tabii biraz enerji harcıyor. Yani şu anda bu sistem... Yani tuzu eritiyorsunuz, onu da saklıyorsunuz.
Hocam molten salt, o da eski teknoloji oldu. Şimdi erimiş kaya kullanıyor.
Olabilir. Yani benim yani kendi konum olmadığı için çok detay bilmiyorum. Evet, evet. Yani sonuçta ısı halinde bir yerde bunu depoluyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Fakat şu anda dünyada bu teknoloji geri kalmış durumda. Fotovoltaiklerin yaptığı atağı bunlar yapamadı ve fotovoltaikler çok öne geçti. Diğer teknolojimiz fotovoltaik güneş sistemleri. Burada güneş panelleri doğrudan güneş ışığını doğrudan elektriğe çeviriyor. Bu bir elektronik, birazdan bahsedeceğim, elektronik bir aygıt kullanarak. Dünyada bir sürü santraller var. Bunları Wikipedia'ya burada ulaşılıyor mu?
Hayır.
Kıbrıs'tan da ulaşılıyor. Çünkü bunu bunu yenileyim dedim, ulaşamadım. Yani bu Wikipedia'da bu düzenli tek şey yapılan bir tablo. 600 megawatt en büyük güneş santrali. Bizim kuracağımız, bakın, santral en büyüğü olacak. Türkiye biliyorsunuz her şeyin en büyüğünü yapıyor. Şimdi de güneş santralinin en büyüğünü yapacağız. Konya Karapınar'a 1000 megawattlık bir santral kuracağız. Bu güneş hücreleri nasıl çalışıyor? Çok kısaca bahsedeyim. Bunlar, şurada bir örneği var bizim Günam'da yaptığımız. Şöyle isterseniz şöyle şey yapın, dolaştırın. Güneş hücresi dediğimiz bir hücre elektriği üretiyor. Bu bir yarı iletken diyot aslında. Aranızda elektrik mühendisleri varsa daha iyi bilirler. Sonuç olarak bu elektronik devrelerde kullanılan diyotla aynı şey. Onun daha geniş alanı. İki tane ucu var, terminali var. Ve her bir hücre 0.6 voltla 1 volt arası voltaj üretiyor. Bunları bir araya getirerek daha büyük voltajlar, işte daha büyük güçler elde edebiliyorsunuz. Oldukça ince. Bu gördüğünüz hücrenin kalınlığı 180 mikrometre. Biz onun için böyle bir camın arkasına koyduk ki kırılıyor çünkü çok kırılgan. Bu şöyle çalışıyor. İsterseniz çok hemen kesit alan, kesitten bakıyorum aygıta. Güneş geldiği zaman bir artı yük, bir de eksi yük oluşturuyor. Bu artı yükle eksi yük birleşmeden dolaşıyor. Şurada oluşturduğumuz bir ayrı bölge var. Kimyasal yöntemlerle oluşturuyoruz. O bölgeye ulaştığı zaman elektron ve deşik dediğimiz bu çift artı ve eksi yük birbirinden ayrılıyor. Daha sonra elektronlar bir tarafa, holler, deşikler öbür tarafa gidiyor. Bu böyle. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir mekanik bir hareket söz konusu değil. Tamamen elektronik bir olay. Tamamen fotonların doğrudan elektronların enerjisine dönüştüğü bir sistem. Bir sürü teknoloji var. Şu anda kullanılan belli başlı ticari bir başarı elde etmiş teknolojileri burada görüyorsunuz. Bazıları böyle şu anda elinizde gördüğünüz kristal silisyum dediğimiz hücreleri birleştirerek yapılıyor. Bir de böyle bütün camı kaplayan ince film sistemler var. Bunların pazar paylarını burada görüyorsunuz. Bunların içinde en fazla pazarda satılan bunlar şu anda sizin de elinizde gördüğünüz hücre türleri. Türkiye'de de şu anda en çok kullanılan, dünyada da %90'ın üzerinde pazar payı var kullanılan sistemler. Uygulamalar, birçok uygulama var. Bazı örnekleri buraya koydum. İşte hesap makinesinden, evlerin çatısından, güneş arabaları, tekneler, büyük santraller. Bu gördüğünüz Antalya Stadyumu, yeni Antalya Stadyumu. Bu Antalya Stadyumu, bunu da ilk biz Günam olarak o projede şeydik. Bir şekilde danışmandık yani.
Hocam çok ender sağlardan biri o dünyada.
Evet. Bu aslında orijinal projeyi keşke anlatsam size. Şey birazcık böyle üç kağıt yaparak, üç kağıt demeyeyim bunu kayıttan size. müteahhit şey yaptı yani. Sonradan aslında stadyumun bütün cephesini ince filmlerle kaplayacaktık. Öyleydi plan. Çatı böyle olacaktı ama yan cephe tamamen ince filmlerle kaplanacaktı. Ve her bir panelin etrafı ledlerle süslenecekti. Aynı bu arena var ya Münih'teki. Ne arena deniyor ona? Allianz Arena. Allianz Arena gibi işte farklı renkler veren güzel bir şey olacaktı ama yan cepheyi çıkardılar. Evet, bu uygulamalardan bir örnek. Bu da bizim yine Günam'ın desteğiyle şeyde yapılmış, Bandırma'da yapılmış bir tesis. Bu da burası, en çok gurur duyduğumuz şimdi Kıbrıs kampüsümüz. Kıbrıs kampüsümüzdeki 1 megawatt değil mi toplam gücü?
1
megawattlık güneş santrali. Olağanüstü güzel bir santral.
4000 tane 250 wattlık panel var.
Her biri 250 wattlık paneller.
Enerjimizin %20'si.
Evet, önemli bir kısmı, önemli bir katkı sağlıyor kampüs elektriğine, Kıbrıs'ın elektriğine. Ve Onur galiba yok bugün.
Gelemedim. Ama şey onun kuran Ergün Bey galiba burada, onun şirketlerin beni burada.
Ya bize zaman zaman update ediyor, şeyi gönderiyor veriler.
Doğru kırdık hocam, o yani Kıbrıs'ta 1 kilowatt 1700 kilowatt saat üretirken bu 1850.
Evet.
1000 kilowattı 951'i gördük.
Evet.
Yani çok randımanla çalışıyor.
Evet. Hakikaten bizde...
Evet. Yani ceza koymuştuk az evet. olursa ama bir davalı da üstün. Evet.
Onlar... Devlet öyle ceza koyalım ya. Bir koymaz.
Çok başarılı.
Fazlaysa geri veren ceza.
Biz Ankara kampüsünde ben tabii Kıbrıs kampüsü çok hani çok güzel bir kampüs hani gerçekten her açıdan çok güzel ama bizim Günam olarak en çok kıskandığımız tarafı bu yaptığınız güneş santrali. Çünkü yıllardır biz Ankara'da bunu yapalım diye uğraşıyoruz ama
hocam bizim olan sizin de aynı.
Hayır, elbette. Kuşkusuz öyle de ama şeyin yani Ankara kampüsünde de olsun diye çok uzun da yıllardır
böyle olacak. Elektriksel kabloyu Türkiye'ye bağladığımızda.
Ya şey tabii bu Türkiye'de burada nispeten daha kolay. Türkiye'de şöyle bir şey var. Yöneticilerimiz de burada. Hani onlar belki kulaklarını tıkayabilir bunu söylediğim zaman. Şimdi bir üniversitenin rektörü böyle bir projeyi bunu da kayıt istersen sil. Şimdi şöyle söyleyeyim, daha yumuşak.
Direkt çekerim.
Ya şöyle, ODTÜ'nün muazzam bir elektrik harcıyoruz biz Ankara kampüsünde. İsraf mertebesinde elektrik harcıyoruz. Ama bu para Maliye Bakanı'ndan geliyor. Ya bütün üniversiteler için geçer. O yüzden üniversite yönetimi zorlayan bir durum yok yani. Şimdi oturup ODTÜ'ye bir santral yapmak can yakıcı, çok daha önemli konularla uğraşıyorlar. Yani o yüzden bu konu gündeme gelmiyor bir türlü. Fakat Maliye Bakanlığı'yla biz görüşüyoruz. Maliye Bakanlığı bu konuda belki bir zorlayıcı rol oynayabilir diye düşünüyorum. Çünkü kamu yararına bir şey. Çünkü şu anda bunu yapmamız iyi bir şey. Çok kısaca ODTÜ reklamı yapayım. Onu da hakkım olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar çok yapmadım. Üniversitemizde güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar 1975 yılına kadar dayanıyor. Daha güneşin ne olduğu bile bilinmediği dönemlerde neredeyse. Burada çok önemli hocalarımız Mete Turan, Çetin Göksu, Ahmet Ecevit, Ahmet Bey, hocamız rahmetli oldu birkaç sene önce. İlk yaptıkları şey ODTÜ'de bir güneş evi. Güneş evi hala duruyor. Tarihi bir yapıdır o. Yani ne yazık ki ben çok iyi kullanıldığını düşünmüyorum şu anda. Ama harika bir yapıdır. Küçük bir yapıdır. Mimarlıkla İdari İlimler Fakültesi'nin arasında. Ve pasif, güneşin pasif kullanımını hedefleyen bir şeydir. Yani fotovoltaik falan yok. İşte güneye bakıyor. İşte yapı ona göre tasarlanmış bir yapı. Güneşin maksimum kullanımına göre tasarlanmış bir şey. Daha sonra 85 yılında elektrik mühendisliğinde Muammer hocamız ilk şeyi kuruyor. Fotovoltaik sistemlere ilgilenmeye başlıyor. Sonra fizik bölümünde benim bulabildiğim en eski makalemiz 97 yılına ait. Ersin hocamızın önderliğinde yapılmış bir makale. Ondan aldığım bir grafik bu. Sonra da bence en büyük sıçramayı 2009 yılında Günam'ı kurarak yaptık. Biz Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi'ni ve bugün belki de Türkiye'nin ve hani bölgenin en önemli araştırma merkezi halinde gelmiş durumda. Günam 8 yaşında temel hedefimiz teknoloji geliştirmek. Yani kendimize biçtiğimiz misyon bu. Yani bu hücreleri az önce gördünüz ya onları biz kendimiz üretiyoruz. Kendi laboratuvarlarımızda üretiyoruz. Teknoloji geliştirmek. Aşağı yukarı 100 kişiye ulaştı toplam sayımız. Bunların 20'si öğretim üyesi. İşte
hocam
70 civarında.
Olur efendim? 21'de biz dahil miyiz?
Dahilsiniz tabii. Siz şeyde web sayfasındaki hocalarımız.
Hocam 23 diyecektim ama.
Şimdi bazı hocalarımız çok aktif değiller. Ben onları bazen çıkartıyorum ama bizim sizlerle çok yakın çalışıyoruz. Yani 100 civarında personelden bahsediyoruz. İşte mühendisler, teknisyenler, 70 civarında doktora, master öğrencimiz var. Kalkınma Bakanlığı tarafından destekleniyoruz. Uzun süredir yeni bir Kalkınma Bakanlığı projemiz de geçtiğimiz 2015 yılında kabul edildi. Hala devam ediyor. Birçok laboratuvarımız var. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Fotovoltaik hücre üretebilen Türkiye'de ve bütün bölgede yegane tesis biziz. Şey anlamında yani endüstriyel boyutta fotovoltaik yapabilen başka bir kurum yok. İşte farklı birimlerde laboratuvarlarımız var. Kimya bölümünde var, makine mühendisliği ve malzeme mühendisliğinde var. Bu yeni binamız biraz böyle hangar gibi bir bina. Asıl araştırma parkına taşınacağız ama bu bizim şu anda önemli bir proje için kullandığımız bir bina ve daha çok endüstriyel ürünlere yönelik ve daha çok üniversite sanayi işbirliğine hizmet eden bir yer olacak. Kıbrıs'a teşekkür ediyorum. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar.